Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine güzel bir mektup okuruz.
İnşallah hocam. Hocam 186. mektuptayız. İmam Rabbani'nin Hacı Abdurrahman Müfti-i Kabiliye yazmış olduğu bir mektupmuş bu.
Eyvallah.
Konusu da sünnete tabi olmaya ve bidattan kaçınmaya teşvik.
Eyvallah.
Zira her bidat delalettir diyor.
Bidat nedir?
Nedir hocam?
Dinin ibadet kısmında yapılan yeniliklerdir. Yani siz öğlenin sünnetini değiştiriyorsunuz. Ne bileyim bir ara başka vakit namaz uyduruyorsunuz. Yani kitapta ve sünnette olmayan, dinin aslında olmayan umdeleri dine aslındanmış gibi sokuşturmak bidattır.
İyi veya kötü de olabiliyor değil mi hocam?
Yani İmam Rabbani açıklayacak onu. Ben, İyisi kötüsü bakalım. Var tabii. Ulemamız bunu böyle söylüyor ama İmam Rabbani diyor ki bidatın yani dine yapılan yeniliklerin hiçbirinin iyisi olmaz. Hepsi Allah kötüdür Allah. Diyerek esasında şunu yapmak istiyor. Hı. Çünkü hani bir söz var. Cehenneme giden yol hep iyi niyetle süslenirmiş. Yani cehenneme gidenlerin çoğu iyi niyetle gidiyor. Yani iyi niyetle şunu yapayım, bunu yapayım derken bir bakıyorsunuz ki dinin adetleri, dinin ibadetleri tanınmaz hale geliyor.
Hı hı.
Geçen hafta da söylemiştik hani İmam Gazali dedi ya, tasavvufun amacı adetleri ibadet haline getirmektir.
Hı hı.
Bidatlar ise ibadetleri sanki adetleştiriyor.
Hı hı.
O yüzden dinde dini umdelerde böyle yeni fikirler falan üretme hakkımız yok.
Hı hı.
İşte namaz değil mi? 1000 senedir, 1400 senedir kılıyoruz aynı şekilde. Oruç, 1400 senedir aynı şekilde tutuyoruz. Tesettür, al sana bidat mesela şimdi. Oradan biraz keselim, şöyle yapalım, böyle yapalım. İnsanlar yani dini değiştirmekten şeytanın da tabii yardımıyla özel zevk alıyorlar. Çünkü bidat geldiği zaman dinin kendi asli unsurları yok oluyor.
Hı hı.
Evet, bakalım ne diyor, ben de merak ettim.
Noksan sıfatlardan münezzeh, Allah'a tazarru, itizar, iltica, iftikar ve inkisarla gizli, aşikare dua edip isterim ki kendisiyle toplanan ve kendisine istinad eden kimselerle beraber icat çıkarılan bir amel, bidat olarak dine giren bir işle müptela eylemesin.
Şimdi tabii önce bir bazı orada bu tercümemiz biraz Arapça kelimeleri çok kullanmış.
Evet.
Tazarru dediğimiz Allah'a Rabbimize yalvarmak, yakarmak. İtizar hakize, iltica Rabbimize sığınmak. İftikar Rabbimize muhtaç olduğumuzun farkında olmak.
Tefekkür
yani genelde insanlar yani. Biraz böyle cebi dolunca, işleri iyi gidince zannediyor ki ben Allah'a muhtaç değilim. Estağfirullah. Ya eyyuhennâsü entumul fukarâ'u ilallah diyor Rabbimiz. Ey insanlar, ayırt edilmeksizin yani fakir, zengin, hasta, sağlam diye bir şey yok.
Hı hı.
Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Yani müstani kimse yok. Müstani sadece Rabbimiz.
Evet.
Alemlere muhtaç olmayan, kıyam bi nefsihi olan sadece Rabbimizdir.
Biz evet.
Hep birbirimize muhtaçız. İftikar içindeyiz. Bunu fark etmez, hissetmezsek Allah göstermesin. Kibre, gurura kapılırız.
Hı hı.
Başkalarına zulmetmeye başlarız. O yüzden kul ne kadar maddi olarak, ne kadar statü olarak yükselse de şunu bilmeli ki Rabbine muhtaçtır. Yani sokaktaki bir dilenciyle
evet.
Bir padişahın Allah'a ihtiyaç açısından hiçbir farkı yok.
Evet.
Allah nefesini keserse padişahını da keser. Padişah ben padişahım diye Allah'tan bir 10 gün daha, 20 gün daha satın alamaz. Ömrünü uzatamaz.
Evet.
Hastalık gelir. Fakiri öldürmeyen ufak bir hastalık efendim zengini öldürür. Evet. Hani sen müstani idin. Hani adamın özel hastanesi oluyor.
Hı hı.
Hatta doktor oluyor.
Evet.
Bir arkadaşımız geçenlerde doktor, hem de diyetisyen. Yani sağlık konusunda çok hassas. Her yediğinin, içtiğinin böyle hesabını yapan.
Hı.
İçtiği çayın, yediği zeytinin efendim kaşıkladığı çorbanın kalori hesabını yapan bir kardeşimiz genç yaşta vefat etti.
Allah
Allah. Yürürken çöktü kaldı. Hani ben doktorum. Ben sağlığıma çok dikkat ederim efendim. İşte jimnastik salonundan çıkmam. Her gün şöyle düzenli yüzerim. Bütün yediklerim işte organiktir. Adam sabah akşam zehirli gıda yer. Yani ucuzundan yer, çarığından, çürüğünden yer bir şey olmaz.
Hı hı.
100 seneyi devirir. Başka birisi özel çiftlik kurar. organik besleneceğim diye. Her şeyini özel sağlıklı olsun diye çok dikkat gösterir. Allah vermezse, vermeyince ma'bud, neylesin mahmud
diyor.
Geçmiş bir söz. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, ne kadar zengin, ne kadar sağlıklı, genç, güçlü olsak da Allah'a çok muhtaçız. Hatta öyle ki Numan Bey, Allah'a yani haşa çok güçlendik, çok hani zenginiz, çok genciz falan ya. İnan çoğu zaman bunlar insanın hayattan erken ayrılmasına sebep oluyor. Adam gencim, güçlüyüm diye kavgaya girişiyor mesela. Kavgada da dayak yiyor. Öldürülüyor belki. Başka bir tane çok zenginim diye iyi bir Porsche alıyor altına. 300 kilometre yaparken ondan sonra biraz direksiyon titriyordu. Arkadaşına mesaj çekerken de arabaya çarpıp ölüyor. Belki o adam fakir olsa ölmeyecekti. Yani düşünürsek var ya, yani bizim için zenginlik mi hayırlı, fakirlik mi hayırlı? Hiç bilemiyoruz.
Evet.
Hastalık mı hayırlı, sağlamlık mı hayırlı, onu da bilemiyoruz.
Evet.
O yüzden Allah'tan hayırlısını isteyelim.
Hayatı boyunca ekonomik olarak herhangi bir krize girmemiş, ekonomik kriz geçirmemiş, hayatı ekonomik olarak çok üst düzeylerde geçirmiş olan bazı insanlar hafif bir kalp krizinde ölebiliyorlar değil mi hocam?
Yani 10. kattan düşüyor vatandaş, bir şey olmuyor. Boğazdan atlıyor aşağıya, ölmüyor. Birisi yolda giderken şöyle ufacık ayağı bir yere çarpıyor. Küt düşüp ölüyor yani.
Evet.
O yüzden Allah'a muhtaç olma konusunda
fakir,
karınca
zengin,
ile aslanın
farkı yok.
Farkı yok.
Aynen.
Aslan ben güçlüyüm, pençelerim güçlü, dişlerim büyük diye sevinmesin.
Karınca da güçsüzüm diye sevinmesin.
Karınca daha şanslı yani.
Evet.
Hepimiz muhtacız Allah. Karıncasından aslanına kadar, fakirinden zenginine kadar. Bu yüzden tabii bunları unutmamak lazım. İşte İmam Rabbani Hazretleri muhtemelen bu müridine yazdığı mektupta belki bir şey de olabilir. O müritte belki bir şey görmüş de olabilir.
İkaz
da olabilir. Yani o müritte böyle bir hafif böyle benlik, ucup, ben de büyük adamım havasını koklamışsa uyarmış da olabilir. Tabii sebebini şu anda bilemiyoruz ama diyor ki İbn Acibe diye bir Allah dostu müfessir
evet,
var.
Hocam.
Elsiretün nasi aklamullah. İnsanların diyor dilleri Allah'ın kalemleri gibidir. Yani size birisi bir şey söylediği zaman onu üzerinize alının. Sanki Allah bunu size yazmış gibi o mesajdan kendiniz için bir ders çıkarın.
Evet.
Yani birisi de kızıp da bir ağır laf söylese hemen o adama cevap vermeye kalkmayın. Acaba bu sözde ben ne öğrenebilirim? Bu sözde gerçek payı var mı? Ey tembel kardeşim dedi birisi. Kızdım ben tembel değilim diyorsun. Belki tembelsin. Belki gerektiği kadar çalışmıyorsun değil mi?
Evet.
Buyurun.
Zaten buradan anlaşılacağı üzere hocam. Diyor ki kendisiyle toplanan ve kendisine istinad eden kimselerle beraber icat çıkarılan bir amel bidat olarak dine giren bir işle müptela eylemesin. Yani bir çevresi de var demek ki bunun herhalde.
Tabii bir de şimdi etrafınızda insanlar varsa geçen bir yerde okumuştum. Bir insanın peşinde ne kadar çok insan olursa
evet.
O kadar işi tehlikelidir.
Sorumluluk alıyor çünkü.
Sorumluluk
daha fazla.
Alıyor çünkü tek başına olsa hata yaparsa kendi düşer.
Evet.
Ama peşinizde binler varsa, on binler hatta milyonlar varsa.
Evet.
Niye ben bazen düşünüyorum, niye Adil Sultan peygamberlerle beraber? Sonra düşündüm şöyle dedim kendi kendime aciz aklımla. Ya Adil Sultan'ın verdiği her karar bütün memleketi hatta bütün insanlığı etkiliyor.
Evet.
Güzel bir iş yapın diyor, bütün insana istifade ediyor. Kötü bir iş yaparsa herkes ondan eziyet görüyor. O yüzden Adil Sultanlar etrafında ve peşinde çok insan olduğu için en büyük cezayı ve en büyük mükafatı hak etmiş oluyorlar. O yüzden diyor ki sizin etrafınızda çok insanlar var. Çok toplandığınız, beraber olduğunuz kimseler var. Aman Allah sizi dinle bidatlarını korusun. Hani tarikat çevresi olduğu için diyelim ki Şeyh Efendi bir şey yapsa.
Evet.
Anında bidat olur.
Anında bidat
tabii,
olur.
Tabii dese ki Şeyh Efendi her gün gece kalkın. Evinizin çatısına çıkın. Allah'a tazor yapın dese. Allah'a ibadet etmek, tazor etmek bidat değil. Ama çatıya çıktı yap derse.
Bidat oluyor.
Her gün 3-5 kişi düşer ölür aşağıya. Hani herkes peşinden gelir onu demek istiyorum.
Evet.
Yani normal camiye insana zor gelir ama bir bidat icat olduğu zaman da şimdi mesela gerçi bu dinle bidat alakası yok ama.
Evet.
Yani bir hadis-i şerif var. Kim diyor hayırlı bir işe vesile olursa ondan sonra bütün o işi yapanlardan sevap alır. Şimdi buradan kıymetli dinleyicilerimize bir hususta uyarı yapmak istiyorum. Herkes evvelden pantolon giyerdi. Şimdi birisi çıktı, yani ileri akıllı birisi mi diyeyim artık, pantolonun dizini kesti. Bakıyorum şimdi herkes kesik pantolonla geziyor. Yırtık pırtık pantolonla geziyor. Hatta çoğu zaman namazda bile gelenler de görüyorum cuma günleri.
Evet.
Yani göbekle diz kabı arası mahrem olduğu halde erkeklerde.
Evet.
Diz tarafın daha yükseklerde mesela yırtıklar var. Hı-hı. Bunu yapan, bu bidatı uyduran kimse, her kimse hem kendi günahını hem de bütün o işi yapanların günahını üstüne alacak, biliyor musun? Bu moda var ya, bu moda. Herkes abuk subuk gayri İslami modalar uyduruyor. Hı-hı. Şimdi evvelden böyle bir şey yoktu ya. Şimdi insanlar evde giyilmeyecek kıyafetlerle sokaklarda gezmeye başladı. Evvelden biz hani evde çocuğumuzun karşısına veya annemizin babamızın karşısına çıkabileceğimiz kıyafetler vardı. Hı-hı. Bakıyorum herkes şimdi o kıyafetlerle gayet rahat dışarıda geziyor. Tabi haramdır da bunu, bu yenilikleri böyle uydurup piyasaya sürenler Allah katında bunun cezasını görecekler. O yüzden hem dinde, tabi bu da din esasında, yani bu haramdır. Hani bidattan çok haram sınıfına giriyor ama lütfen rica ediyorum, bu kılık kıyafet işiyle uğraşanlar, ticaretini yapanlar, sattıkları kıyafetlere, ürettikleri efendim malzemelere dikkat etsinler.
Evet.
Gayri İslami bir şey üretmesinler. Gayri İslami bir şey satmamaya çalışsınlar. Yırtık pantolon satma kardeşim. Ya hocam herkes yırtık soruyor. Yok, salam soranı salam bulamıyor bu sefer. O yüzden bunlar mühim meseleler.
Evet hocam. Bilhassa hayrul beşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Hulefai Raşidin Hazretlerinin radıyallahu anhum zamanında olmayan işlerle, yani o tarihlerde olmayan işlerle uğraşması.
Tabii şimdi hem Peygamberimiz hem de Hulefai Raşidin tabi yaptıkları da sünnet. Çünkü devamı oluyor.
Devamı.
Allah Resulü'nü gördükleri için.
Evet.
Onun dışında artık dinde ilave hakkımız yok. Mesela şimdi teravih kılıyoruz.
Evet.
Ramazan ayındayız. Teravih bir gün Ömer Efendimiz gelmiş ki mescid, herkes kendi başına namaz kılıyor. Teravih namazını kılıyor. Demiş bu iş böyle olmaz. Buraya ben imam atayım. Der toplu kılsın yani.
Cemaatle.
Ama şunu da diyor Ömer Efendimiz yalnız. Bak bidatın bu farkı var.
Evet.
Yani bu diyor, bu vakitte kılmak sevaptır ama esas sevap diyor bu namazı geç kılmaktır.
Teravihi.
Teravihi. Hı-hı. Demek ki sünnet olsa erken geç diyemeyiz ama bidat, yani hasene diyelim biz buna. Ne güzel, evet, bidat oldu diyor, değil mi? Hı-hı. Cami aydınlatıyor. Ne güzel oldu diyor. Tabi sahabelerin böyle bir yetkisi de var. Tabi bugün de yani ulemamız dinin ruhuna ters düşmeyecek bazı şeyleri cevaz vermişler. Hı-hı. Onların değişik fetvaları var zaten.
Evet hocam.
Buyurun.
İsterse böyle bir amel vuzufta sabah aydınlığına kadar açık olsun. Yani çok keskin olarak.
Hayır, yani zahiren çok iyi gözüken bir şey var. Hı. Dediğiniz ki ya camiye mesela atıyorum sıra koyalım.
Evet.
Herkesin dizleri, artık modern zamanda yaşıyoruz. Kimsenin dizi kıvrılmıyor falan.
Evet.
Yani çok akla mantığa uygun gelebilir. Bazen böyle, çünkü böyle akıllı evvel diyoruz biz. Tipler çıkıyorlar. İşte ibadetlere. Hatta bir hoca efendi haccı her ay yapalım.
Evet.
Demişti geçenlerde. Yani her yılda bir kere zor oluyor.
Evet.
Herkes gidemiyor. Veya Ramazan ayını sabit edelim Şubat ayında. Bunlar tabii zırva tevil götürmez cinsinden ama bazen de böyle toplumda kabul gören bidatlar oluyor.
Evet.
Mesela geçen bir şeyde duymuştum. Bu Enderun teravih falan diyorlar.
Enderuni teravih.
Kur'an, teravih Enderun. Kur'an makamla okunmaz. Yani Allah kelamını beşeri makamlara sokamazsınız. Yok acem aşıramış, yok bilmem sabahmış falan filan. Kur'an'ın musikisi kendine mahsustur. Hı. Hangi dille Kur'an okursanız okuyun, onun Kur'an olduğu bellidir. Mesela ben bir Hintli kardeşim Kur'an okusa anlarım. Hı hı. Bir Endonezyalı okusa anlarım. Ama musiki başka bir şey. O kul yapım.
Belli bir kalıba sokma.
Evet. O yüzden mesela bunlar da yani biraz tehlikeli işler. Öyle diyeyim.
Bunlar da bidata giriyor yani, değil mi?
Ya zaten teravih Ömer Efendimiz zorla bunu cemaat haline getirmiş. Yani
bidatim mi oluyor bunlar?
Yani zorla cemaat haline olmayan bir şey. Peygamberimiz, evet, onu müstakil kılmış. Hadi Ömer Efendimiz o sahabede diyecek bir şeyimiz yok. Amenna ve sattakna. Beraber toplu kılalım demiş. Ama diyor ki o da gece geç kılsa daha iyidir.
Evet.
Yani hemen yastan sonra kılmak zorunda değilsiniz.
Şu anda Suudi Arabistan'da geç mi kılınıyor hocam? Öyle mi acaba sistem?
Orada son 10 günde kıyamül leyl diyorlar.
Kıyamül leyl.
Teravihten sonra başka bir namaz da kılınıyor.
Hı, son 10 günde.
Tabii. Aslında tabii teravihten sonra başka namaz da kılabilirsiniz. Peygamber, evet, Efendimiz sabahlara kadar namaz kılmamış mı?
Evet.
Efe leyküne abden şekura demiş. Allah'a şükreden kul olmayayım. Şunu da söyleyeyim. İmam Rabbani başka mektubunda söylüyor bunu. Numan Bey kardeşim.
Evet hocam.
En büyük ibadet diyor namazda okunan kıraattir. O yüzden şunu da söyleyeyim bir vesile buradan. Aman muhterem dinleyicilerimiz, teravihe gidiyorsanız, ki gidiyorsunuz büyük çoğunluğunuz elhamdülillah, lütfen ağır kıldıran, uzun okuyan camileri tercih edin. Kısa kıldıran, hızlı kıldıranları tercih etmeyin. Çünkü teravih rahatlama demek.
Yani hatimle kıldıran ama yani çok da...
Hatimle kıldırıp da aheste kıldıran camilerimiz var. Allah razı olsun, hocalarımız da var.
Evet.
Ya Ramazan demek Kur'an ayı demek. Allah'tan nereye kaçıyorsun kardeşim? Camiden nereye kaçıyorsun?
Evet.
8 kıl, 10 kıl, 12 kıl.
Aradaki fark çok fazla değil zaten hocam. Yarım
fark etmiyor da geçen bir hoca efendinin vaazında duydum ve çok güldüm yani. Ya diyor öyle cemaat var ki ta bilmem nerede bir camide 5 dakika teravih erken çıkıyorlar diye.
Evet.
Atlıyor arabasına 45 dakika araba sürüyor.
Oraya gidiyor.
Oraya gidiyor. Peki yolda geçen 45 dakika ne olacak? İşte nefis tabii.
Nefis. Arabayla gitti vakti.
Tabii.
Eğlenceli sayıyor.
Eğlenceli sayıyor. Camide geçen vaktini kayıp sayıyor.
Aynen.
O yüzden bu Kur'an okumak ama teravihte ve namaz için okumak en büyük sevap. Hatta diyor ki İmam Rabbani, bu tarikat erbabının diyor çektiği zikirler var ya.
Evet.
Onlar da Kur'an'ın ayet olduğu için onları o niyetle okumak lazım. Allah, Allah, Allah diyorsak
evet.
Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Gulillah diyor.
Evet.
Allah de. La ilahe illallah diyoruz mesela. Estağfirullah. Fa'lemennehu la ilahe illallah diyor ayet-i kerime.
Evet.
Bu niyetle okursak diyor Kur'an okumuş oluruz diyor İmam-ı Rabbani.
Evet. Ve sonunda diyor ki Allah-u Teala anlatılan manada bir bidatın hoş görünmesiyle bizi fitneye düşürmesin.
Yani şöyle, bazen bidatlar hoş görülüyor bir yerde. Yani Kur'an'ın ve sünnetin aslı zarar görüyor o işten.
Evet.
Ama bidat yapan makbul oluyor. Çok kabul görüyor bidat. Dinin önüne geçiyor hatta.
Hmm.
Allah bizi böyle bir zor duruma sokmasın.
Allah korusun.
Çünkü umumi ve belva dediğimiz toplumda bazen bazı konularda efendim aşırılıklar olabiliyor. Bu tarikatta da var bu tür bidatlar.
Evet.
Oluyor yani. Tarikatlarda da zaman zaman ortaya çıkıyor. İşte İmam Rabbani gibi büyük Allah dostları bu tür tarikata sızan bidatları, aşırı saygımız, yer öpmek işte efendim falan filan bunları İmam Rabbani hoş karşılamıyor.
Evet hocam.
Yani bir mektubuna diyor ki falanca şey efendi diyor yeri öptürüyormuş müritlerine sakın bunu yapmasın diyor.
Allah Allah.
Ha, yani o oradaki tabii saygı içindir. Haşa ibadet için değildir ama öyle bile olsa diyor bunu yapmak kimsenin hakkı yok yaptırmasın diye uyarıyor mesela.
Bazı kimseler şöyle dedi, bidat iki çeşittir. Bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye. Hasene şudur, Resulullah Efendimizin zamanında ve Hulefai Raşidinin zamanında olmayan her amel olup fakat sünneti kaldırmaz. Seyyiye ise şudur, sünneti kaldırır diye açıklama yapıyor.
Tabii İmam Rabbani şimdi bunu böyle ayırıyor.
Ama yani fakire gelince de diyor
tamam,
hocam.
Tamam şöyle, başkaları böyle yapıyor diyor ama tabii İmam Rabbani bir fakihtir.
Evet.
Ha, burada biz tabii şunu söyleyeyim, İmam Rabbani de bir fakihtir. Başka fakihler de fetva verdiyse uyabiliriz.
Evet.
Yani burada fukaranın hepsi bizim katımızda. Ama tabii nakşilik azimet tarihi olduğu için ruhsat değil de azimet olduğu için yani işin zoruyla, ibadetlerin zoruyla amele olduğu için İmam Rabbani böyle bir tercih yapmıştır. Tabii ki onun peşinden gitmek, gitmemek artık her insanın tercihine bağlı.
Evet. İmam Rabbani bidatın ikiye ayrıldığını, bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye olduğunu bize söyledi. Ama fakire gelince diye bıraktık oradan şimdi. Ancak bu fakirin fikrine gelince bid'at nevinden olan hiçbir şeye şahit olmadı ki onda güzellikten, hasaneden ve nuraniyetten bir şey buluna, onda zulmetten ve kuduretten gayrı bir şey hissede.
Yani şunu demek istiyorum Rabbani Hazretleri, bid'at hasene yoktur.
Evet.
Yani iyi niyetle bile yapılsa bir bid'at, ben onda diyor kirden ve karanlıktan başka bir şey görmedim. Niye diyor ama?
Evet.
Estağfirullah. El yevme ekmeltu leküm dineküm diyor. Allah-u Teala.
Ben sizin dininizi tamamladım.
Bugün dininizi kemale erdirdim. Şimdi bir şey kemale ermişse, bir portre, bir resim tertemiz yapmış ressam. O resmi bir çizik atsanız ne olur? Çirkin olur. Hani bazen bazı tarihi camileri boyamaya kalkan yaşlı amcalar oluyor ya.
Evet.
Ya diyor şu cami tarihi çok eskimiş diyor. Şuraya bir boyayayım diyor. Alıyor eline yağlı boyayı. Güzelim çinileri, bilmem duvarları, oradaki sanatları gözü de çok iyi görmediği için bir boyuyor ki ondan sonra al başına iş.
Evet.
Tarihi eseri mahvediyor. Şimdi aynen bunun gibi bazı insanlar da ya şu çok güzel olur diyor aklınca ama değil.
Evet.
Özellikle bugün günümüzde çok var bu akılcılık. Bence şöyle olmalı. Bence böyle olmalı. İşte şu şöyle, bu böyle. Aman bu tür bidatlardan kaçalım. Dini konularda, ibadetler konusunda Ancak ehli olan büyük ulemamız fetva verirse ayrı.
Evet.
Ama senin benim böyle din uydurmaya yetkimiz
yok.
Yok, onu söylüyor yani.
Örneğin bir kimse bidat işlerinden birinde bugün bir taravet veya nedaret, yani hoşluluk ve tatlılık, tazelik görecek olsa ama basiretin zafiyeti sebebiyle, yani geleceği görememesi sebebiyle yarın keskin nazara sahip olunca bilecektir ki o bidat şey için nedamet ve hüsrandan başka bir şey
şimdi
yoktur.
Şimdi tarikatlara şimdi dönecek olursak mesela bazen öyle tarikatlar aman Allah'ım o kadar çok formalite, o kadar çok adab, edep, kural koyuyorlar ki bakıyorsunuz din kaybolmuş. Yani zikrin 100 çeşit işte törensel hale getirmişler. Cemaatle namazdan geri kalıyorsunuz.
Evet.
Ha, bu şu var. Diyelim bugün minare yapmak mesela, değil mi? Nedir? Peygamber zamanında minare yoktu yani.
Yoktu.
Bugün güzel bir şey. Yani ezan sesi duyuluyor ama şu farkı var. Eğer bir de hasene bile olsa yarın eğer minareye ihtiyaç yoksa kaldırabilirsin yani.
Yani aslında günümüzde belki de minareye ihtiyaç yok. Çünkü ses dediğimiz olay.
Fazla sesimizi çıkarmayalım bu konuda ama gün sonra Rumancığım.
Değil mi hocam?
Dayak yeriz. Yani
evet.
İslam'ın sevabı.
Ama oradan yola çıkarak hocam şöyle diyorum. Oradan yola çıkarak şimdi birileri şey yapıyorlar. Sadece bir böyle değişik bir mimari yapıda. Hani eski minareler gibi değil. Çok değişik bir mimari yapıda. Sırıltıyorlar yukarı doğru.
Yani işte.
Diyorlar ki işte bu minare.
Çünkü dinin aslında olmadığı için oynamak mümkün.
Evet.
Zamanı ve zemine göre. Yani çok masraflı ve pahalıysa icabını da yapmayı verirsin de yani. Hani
veya çok garip şeyler de yapabiliyorlar.
Bir köydesiniz ne bileyim hani yapısın güzel şeyler
yapısın da. Saçtan da yapılıyor sonuçta.
Yani ne, evet. Onu demek istiyorum. Evet. Demek ki dinin aslında olmadığı
aynen
bunu anlıyoruz.
Aynen öyle. Değişiyor yani.
Yani illa dinde artık bu minare yapmak farzdır. Hiçbir zaman değişmez kuralı diyemiyoruz.
Aynen evet.
Hasene bile olsa.
Evet.
Bunu demek
istiyorum.
Ama ezan bitat falan değildir ya. Ezan okuyacağız.
Evet.
Bundan yani şimdi mesela ezanla alakalı artık. Camide ezan okunmasın da herkesin radyosu var. Cep telefonundan ya. Ezan dinlesin.
Diyemiyoruz.
Bunu diyemeyiz.
Evet.
Bunu dersek işte bidat hatta harama düşeriz.
Merkezi sistem ezanlar falan var hocam sonuçta bir zamanlarda.
Onun fetvasını veriyorlar normalce.
Veriyorlar
mı? Biz hiç girmeyelim. Çünkü hani okunuyor. Canlı okunduğu için ezan.
Evet. Yani bir kişi okuyor sonuçta.
Kasetten değil.
Evet.
Şöyle düşün. Çok sesiniz güçlü. Aha. Yüksek bir dağa çıktınız. Bir ezan okudunuz. Herkes duyduğunu düşünelim.
Evet.
Onun gibi kabul
edelim. Onun
yani.
Gibi kabul edelim. Evet. Peki hocam. Bu işler insanı zorluyor hocam.
Fıkıh işlerine biz girmeyelim. Sağımız olmadığı için.
Seyyidül Beşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim işimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse o merduttur.
Evet, dinde uydurduğumuz her türlü yenilik kabul edilemez. Bunlar merduttur. Hiçbir insan ebediyete kadar namazın vaktini değiştiremez, oruçla oynayamaz,
evet.
Efendim ibadetlerle oynayamaz. İslam'ın kesin ahkamıyla kimsenin oynama hakkı yoktur.
Yoktur.
Aslında bu bidatların belki bir uzun vadesi dinde reforma da giriyor.
Dinde reform.
Yani mesela şimdi bizim ecdadımız Hristiyan ve Yahudi ilişkilerine bakıyorsunuz. Belli bir işte Müslümanlara karşı yumuşak başlı, kafirlere karşı şiddet. Aman birisi diyor ki iyi niyetle diyalog yapalım falan. Bir bakıyorsunuz bir süre sonra diyalog derken Müslümanlar paspas olmuş.
Evet.
Gayrimüslimler Müslümanların başına efendim lider olmuş.
Monolog olmuş bir anlamda.
Ya olmuyor işte böyle. Bunları yani iyi niyetle yapıyorsunuz.
Yapıyorsunuz.
Kur'an ve sünnete kişiden vazgeçmeyelim biz.
Evet.
Allah diyor ki Kur'an'da müminler mümine karşı rahmetlidir, merhametlidir.
Hı-hı.
Din düşmanlarına karşı şedittir, şiddetlidir. Evet.
Sözün hayırlısı Allah'ın kitabıdır diyor Peygamber Efendimiz. Hidayetin hayırlısı Muhammed'in hidayetidir.
Kur'an ve sünnetten başka bir çözüm var mı bizim için? Yani ben çok akıllıyım da fiziği, matematiği çok iyi bilirim. Bu namazı böyle kılmasak da şöyle kılsak.
Evet. Ergonomik
olur. Secdeye değil de efendim amuda kalksak mesela. Evet. O da çok faydalı. Yapıyor kardeşim. Bunları Allah Resulü nasıl yaptıysa hediye Muhammed, Peygamber Efendimiz'in sünneti ve Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Evet.
Resulullah Efendimiz bir başka hadisi şerifinde ise şöyle buyurdu. Sizin için Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim. Dinleyiniz ve itaat ediniz. İsterse bir Habeşi köle olsun.
Bu da tabii şimdi takva ve itaat, ülül emre itaat. Eğer başımızdaki insan mümin insansa,
evet.
Memleketi de efendim iyi idare ediyorsa, ülül emre olduğu için ona itaat etmek zorundayız. Haram emretmediği sürece.
Evet, kötülüğe sevmetmediği müddetçe.
Halika isyan oldukta mahluka itaat olunmaz diyor mecelle kaidesi. Ama şimdi mesela bu konuda bugün maalesef şunu da söyleyeyim. Ülkemizde özellikle demokrasinin getirdiği bir kültür var ki bu biraz İslam kültürünün altını aşındırıyor.
Hı.
Demokrasi kültüründe her şeyi kötülemek caiz.
Evet.
Her şeye eleştirmek caiz. Ama İslam kültüründe başımızdaki liderlerimizi, rehberlerimizi eleştirmek, onun bir ölçüsü var yani. Adab aşamayız. Bugün adama küfrediyorlar, hakaretler ediyorlar. Allah'ım ya Rabbim, hiçbir emrini yerine getirmiyorlar. Ulul emre itaat. Nasıl? Estağfirullah'a ve atıur rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan, bak sizden olan ama, ulil emre itaat edin diyor Rabbimiz. O yüzden lütfen kıymetli dinleyicilerimiz, zaman zaman böyle idarecilerimizle alakalı haddini aşan sözler, itaatsizlikler, isyanlar, bugün çok var ülkemizde değil mi?
Evet.
Herkes maşallah bir devlet. Zaten Türkler çok biz şey milletiz.
Devlet
kurmuş. Çok bilmiş ve çok güçlü karakterleriz. Herkes yani her Türk kendi devletini kuracak kadar.
O kapasite var hocam.
Kapasite var.
Evet.
Hatta bazı dini camiatta da bu var. Yani ulul emir bir şey emrettiyse herkes o zaman kimse kimse itaat etmesin. Yani tam bir anarşi dediğimiz hadise.
Hı
hı. Uymak zorundayız.
Evet. Aranızda benden sonra yaşayan çokça ihtilaflar görecektir. Sünnetime ve hidayeti bulan Hulefai Raşidin'in sünnetine tabi olunuz. Onları tutunuz ve azı dişleri ile yapışınız.
Şimdi tam bu zamanları peygamberimiz tarif etmemiş mi?
Hı hı.
İhtilaflar Müslümanlar arasında diz boyu. Birisi kurşun sıkıyor, Allahu Ekber diyor. Diğerisi o kurşunla can veriyor, La İlahe İllallah diyor. İslam alemi her cümerç içinde.
Evet.
Değişik fırkalar, değişik düşünceler, modernistler, tarihselciler, aman Allah'ım. Yani Kur'an-ı Kerim'i sünneti delik deşik etmek isteyen düşmana gerek yok, sana söyleyeyim.
Evet.
Aman Bey. İçimizdeki bu tür gafil insanların yaptığı tahribat çok daha fazla. İşte diyor siz böyle zamanlarda ehli sünnet vel cemaat dediğimiz. Yani peygamberimiz, onun sünneti ve ashab-ı kiram. Ve bunların yolundan gelen İmam-ı Azamlar.
Evet.
Efendim İmam-ı Şafiler. İmam Maturidiler. Orta yol dediğimiz, dinde aşırılığa gitmeyen. Şiilere bakıyoruz, bütün dertleri Şii kardeşlerimizin varsa yoksa Ehl-i Beyt. Ya Ehl-i Beyt bizim başımızın tacı da. Yani o bazı hadisler yaşanmış da. Tarih dondurmaya ne gerek var? Her tarihte kötü şeyler olur. Kötü şey yapan cezasını hem bu dünyada hem ahirette çeker. Artık bütün gönlümüzü oraya bağlayıp da orayı da düşünmek yanlış.
Evet.
Bakıyorsunuz Vahhabi kardeşlerimiz akılları fikirleri mezarlarda ya arkadaş. Bugün geçenlerde bir yere sohbete gittim. Numan Bey kardeşim. Afrika'dan gelen kardeşlerimiz ama Arap ülkende okumuşlar. Yani 1,5 saat sohbet ettik. Bütün gelen sorular kabir ziyareti. Ya dedim kardeşim bu konuyu niye abartıyorsunuz? Ya sanki bir Müslüman sabah kalkıyor kabire giriyor. Akşam kabire ziyarete giriyor.
Evet.
24 saat kabirden çıkmıyormuşuz gibi. Ya dedim Afrika açlıktan ölüyor.
Evet.
İnsanlar kırılıyor. Bizim dinimiz rahmetellil alemin diyor peygamberimiz. Biz insanı diriltmeye gelmişiz. İhya gelmişiz. Ama bütün kafanız donmuş. Kabir ziyaretiyle alakalı kafayı dondurmuşsunuz falan diye biraz da böyle hafif sitem ederek.
Evet.
Yani soracaksanız adam gibi sorun. Afrika'nın problemlerini sorun. Oradaki Müslümanlar arasında ihtilafları sorun.
Evet.
Müslüman Müslümanı öldürüyor. Müslümanlar susuz, aç, sefil, hastanesiz.
Hı hı.
Ama varsa yoksa kabir ziyareti.
Varsa yoksa kabir ziyareti.
İşte ehli sünnet dediğimiz.
Evet.
Bu orta yol itidalli. Şiiler gibi Ehl-i Beyt'i severiz diyor Efendim Rabbani.
Evet.
Ali Efendimiz haklıdır diyor. Ama diyor, ihtiyat meselesi. Karşısında olan ekip de ihtiyat etmiştir, hata yapmıştır. Ayrı
evet,
konu.
Evet.
Biz diyor, o zaman olsaydık daha kötü işimiz. Ya Ali Efendimiz'in yanında olacaktık, ya Muaviye radıyallahu anh'in yanında olacaktık. Yani Müslüman kılıç çekecekti. İyi ki o zaman da yaşamamışız.
Evet.
Sen diyor, niye karışıyorsun o günkü hadiseye? Olan olmuş, biten bitmiş. Ehl-i sünnet vel cemaat aman azı dişimizden insan bir şeye böyle ısırır da.
Evet bırakmaz sıkça.
Yani dişlerin ucuyla ısırmak başka.
Azı dişiyle.
Bir de bütün dişlerimizde azı dişlerimiz dahil böyle kavramak başka.
Evet.
Biz diyor öyle bir sarılalım ki ehl-i sünnet vel cemaate yorum yapmadan bidat çıkarmadan tam neyse o.
Evet.
Klasik. Klasik İslam.
Hı.
Böyle modernizm falan filan buna yer yok. Tarihselcilik. Yok efendim Kur'an-ı Kerim ayetleri tarihselmiş. O zamana hitap edermiş. Ne saçmalık ya. O zaman Kur'an-ı Kerim niye gelmiş? Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Tarihi olaylara Kur'an-ı Kerim referans verdiği zaman bile Yusuf Aleyhisselam'ı anlatır mesela Kur'an-ı Kerim ama bütün mesajlar evrenseldir. Hiçbir lokal, yerel mesaj yoktur. Hepsi evrenseldir.
Evet. Hasan demenin manası nereden gelir? Ayrıca hadis-i şerifin manasından da anlaşılacağı üzere her bidat-i sünneti kaldıracağına ve bu sünneti kaldırma durumu ise bazısına mahsus olmamasına göre her bidat kötü damgasını alır zaten.
Mesela şöyle diyeyim, bir bidat. Diyelim ki siz tekkede halvete çileye girdiniz. Ama vakit namazına gitmiyorsunuz. Var mı böyle bir yetkimiz? Yok. Çileye girseniz de, halvete girseniz de ezan Allahu Ekber dedi mi? Zaten genelde çilehaneler caminin altındadır. Mesela Hacı Bayram Veli'yi yakından evet. ziyaret ettik.
Evet.
Çilehanesini. Hakikaten ayakta dikilemiyorsunuz. Daracık bir yer. Namaz kılmak bile zor.
Evet.
Dedim namazı nerede kılıyor bunlar gibi aklıma geldi. Sonra dediler ki efendim 5 vakit namaz zaten camiye çıkıyorlarmış. Ah dedim şimdi oldu.
Evet.
Diğer nafile namazda biliyorsun oturarak da kılınabiliyor.
Evet.
Böyle olunca şimdi oldu dedim kendi kendime. Yani diyelim ki ben halvete girdim efendim 40 gün. Cuma'ya gelmiyorum.
Namaz yok.
Yani kılıyorum da.
Gelmiyor. Orada kılıyorsunuz.
Böyle evet. bir şeyin senin yok yetkin. Bu nereden çıkardın? Efendim ben halvetteyim. Zikirle meşgulüm. Ya zikirle meşgul ol. İmam Rabbani diyor ki nafilelerin en güzeli diyor farzlar yapıldıktan sonra yapılan nafilelerdir.
Önce farzlar.
Eğer farzı ihmal edersen, geciktirirsen, ihmal edersen yaptığın nafilenin de kıymeti yoktur diyor. Ne kadar farzlara hassassan o kadar nafilenin faydasını görüyorsun ki maalesef bugün bırakın farzları bazı kesimler haramlara dikkat etmiyor. Kadın erkek mesela zikir yapmaya kalkıyorlar.
Evet.
Sema yapmaya kalk. Açın internette ne kadar çok sema şeysi var. Ne saçmalık.
Bir ritüelden ziyade gösteriye dönüştü hocam.
Kadın erkeğin döndüğü bir sema olabilir mi ya? Yani nasıl bir din anlayışı bu?
Evet.
Bizim ecdadımız hiçbir zaman böyle bir şey yapmamış. Mevlevi tekkelerde hiçbir zaman kadın erkek karışık sema yapılmamış. Yani çok kötü böyle bunlar alet ediyorlar zikirleri.
Dediğiniz gibi hocam galiba bidatin sonradan gerçekleştirilen, ortaya çıkarılan bu bidatin belki de zayıflığından ötürü sonrasında gelen insanlar da onu daha çok değiştirmek istiyorlar.
Tabii bidatlar her zaman şunu da söyleyeyim. Yenilik olduğu için daha başka yeniliklere kapı açar.
Evet.
Yavaş yavaş dinde reforma götürüyor insanı.
Evet.
Dinde reform ne demek? Yani dini aslında değiştiriyorsun. Hristiyanların yaptığı gibi. Şeriatı kaldırmışlar.
Evet.
Zinayı suç olmaktan çıkarmışlar. Boşanmayı yasaklamışlar. Aşırı evet. şeyler. En sonunda artık her şey serbest hale gelmiş.
Evet.
Kimse artık bunu Hristiyanlığı ciddiye almıyor.
Evet hocam. Bir kavim yeni bir icat çıkardığı zaman ancak ona benzer bir sünneti kaldırmış sayılır. Halbuki sünnete tutunmak bidat ihtisasından hayırlıdır.
Yani sünnet varken hele hele sünnet bir boşluğu doldururken hani hiçbir kural olmasa hiç bilmediğimiz mesele mesela. Yani her konuda tabi Kur'an-ı Kerim'in şeyleri var da. Yok mesela evvelden işte atıyorum karaciğer nakli mümkün değildi. İlk evet. nakli mümkün değildi. Kan nakli yoktu. Bununla alakalı yine ulemamız bazı naslar görüyorlar ama o konuda anlarım da hele bir de yani başımıza şimdi sarık sarmak, hı-hı. namaz takkesi giymek varken mesela fötör giysek şimdi. Hı-hı. Ne kadar abes. Şimdi Peygamber Efendimiz fötörle mi kapatmış başını mesela? Hani böyle hele ahkam olan prensip olan bir meselede bidat uydurmak çirkinlik üstüne çirkinlik yani. Hiçbir kaşak yerimiz yok. Hı hı.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerine şöyle buyurdu. Bir kavim dinlerinde bir bidat icadı yaptıkları zaman Allah-u Teala onun benzeri olan sünnetlerinden birini alır, kıyamete kadar da yerine göndermez.
Bu çok büyük bir tehdit.
Evet.
Allah göstermesin. Demek ki bir bidat yerleşti mi dinin onunla alakalı hak hakikat olan esas hükmü yok oluyor. Ve ebediyen yok oluyor. Bugün diyoruz ya Numan Bey.
Evet.
Soydukken hayvanlar işte diyor şu maymundan 50 tane kaldı.
Evet.
Şu kaplandan 100 tane kaldı.
Evet.
O kaplan ölürse mesela son kaplan, son bilmem işte bilmem ne kaldı diyoruz. Öldüğü anda artık o hayvan nesli ne oldu? Ebediyen kurumuş oluyor.
Evet.
Bunun gibi aynen.
Şimdi örneklere gelmiş. Demiş ki ölünün başına sarık sarmayı bidat-i hasene diye anlatmışlardır. Halbuki o sünneti kaldırmaktadır. Zira o adet sünnet olan kefene bir ziyadelik getirmektedir. Mesela kefenin sünnet olanı 3 kattır, ziyadesi nesidirmiştir. Nesidiren bir şeyi yapmak ise sünneti kaldırmanın aynısıdır.
Ben şimdi cenazemi çok seviyorum, çok da zenginim. Bir de takım elbise giydireyim kefenin üstüne.
Hadi bakalım.
Olmaz. Ya bunlar artık ibadet şeyine girmiştir. Peygamberimiz ne demişse ne yapmışsa o hatta sarık gibi güzel bir şey dahi olsa.
Tam ona geliyor hocam.
Mesela bazen duyuyoruz bir mecliste efendim buraya peygamberimiz geliyor oraya bir kaşık çatal ayırıyorlar. bilmem işte.
Evet evet
ya
evet.
Ruhaniyet. Yani nereden geliyor bunlar? Ya ruhaniyet geliyorsa peygamberimizin ruhaniyetinin secdeye yani seccadeye mi ihtiyacı var?
Evet.
Çatala kaşığa mı ihtiyacı var? Hı. Bunlar bidatlar. İnsanları böyle bir havaya sokuyorlar. Ondan sonra insanlar yanlış yanlış şeyler yapıyorlar. Evet. Benim soframa peygamber geldi.
Hadi bakalım.
Senin hatta çalgılı müzikleri peygamber gelir mi? Bir de haram işlenen yere peygamber geldi diyorlar. Müzik yarışması yapıp,
evet, bilmem
ne yapıp, peygamber de geldi gibi yalan iftira şeyler. Böyle yani iyi niyetle bile olsa, hani insanlara maneviyat aşılayalım.
Hı hı.
Peygamberin ruhu burada. Hani geçen bir film çıkmıştı ya geçenlerde. Gökten bir şey geliyor falan peygamber. Kamyona biniyor
evet,
falan.
Evet, evet.
İşte bunlar böyle yani yavaş yavaş dinden sapıtma. Sen bugün peygamberi indirsen gökten, yarın birisi haşa sümme haşa Allah-u Teala indirdim der.
Evet.
Bunlar da tabi sapıtmak olur.
Meşayihtan bazıları sarığın bir ucunu sol taraftan sarkıtmayı bidat-ı hasene diye anlattılar. Halbuki sünnet olan iki omuz arasından sarkıtmaktır. Böyle bir şey dahi sünneti açıktan kaldırır. Kapalı.
Ya hocam yani diyeceksin yoktur. Ki soldan sarkıtsak ne olur, sağdan sarkıtsak ne olur? Ne fark eder hocam? Alt tarafı sarığın ucu değil mi? Yok kardeşim.
Hı, sünnet böyle.
Sünnet böyle. Peygamberimiz böyle yapmış. Allah Allah. Yani sen niye güvenerek bunun zıttını yapıyorsun? Vardır onun bir hikmeti.
Hmm.
Belki peygamberimiz görünmez alemleri görüyor, melekleri görüyor. Onlarla belki bir hayır manası bir iletişim içinde. Diyelim ki melek seni öyle gördüğü zaman mutlu olacak mesela.
Evet.
Bu alemde cinler mesela diyor ki peygamber efendimiz gece çocukları sokağa salmayın. Ya ne olacak canım, ışılırsa her taraf salsak ne olur? Ya şerli bir varlık olur. Çocuğa zarar verir ne bileyim. Hmm. Ya bunlar da çok böyle fikir yürütmeyelim.
Evet.
İlla hani mecbur kalsak yaparız ayrı konu ama mecbur kalmadığımız sürece velev ki ufak bir efendim nafile, sünnet ne olursa artık bütünleri yerine getirmeye çalışalım inşallah.
Evet hocam. Resulullah Efendimizin sünnetine tabi olmakla kalmalısınız. Ashab-ı kirama iktida ile yetinmelisiniz. Zira ashab-ı kiram Resulullah Efendimizin şu hadisi şerifiyle bize anlatıldı. Onlar yıldızlar gibidirler. Hangisini iktida ederseniz hidayeti bulursunuz.
Yani peygambere uyacağız. Bir de peygambere ilaveten, bu da önemli. Bunu İmam Rabbani başka bir mektupta çok güzel açıklamış.
Hı hı.
Peygamber de yetmez.
Ashab-ı kiram.
Şimdi bugün bazıları maalesef bırak peygamber, Kur'an bize yeter diyor. Peygamber devreden çıkarmış.
Hı.
İmam Rabbani diyor ki Kur'an, sünnet artı sahabe.
Sahabe.
Kur'an'ı peygamberimiz açıklıyor. Peygamberimizin sünnetini de ashab-ı kiramın uygulamaları açıklıyor.
Evet.
O yüzden Allah Resulü'nü görmüş olan bu sahabenin yaptığı her şey bizim için önemlidir.
Evet.
Hatta buna Medine ehlinin uygulaması diye fıkıhta yeri de var. Çünkü onlar peygamberden görmüştür. Belki o hadis bize ulaşmamıştır ama o hareket, o amel,
evet,
belki bize hiç bozulmadan ulaşmıştır.
Evet.
O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabım yıldızlar gibidir. Ne kadar güzel. Diyor ki İmam Rabbani ehl-i beyt diyor gemi gibidir. Ashab-ı kiram yıldızlar gibidir. Denizin ortasında gemidesiniz.
Evet.
Eğer yönünüzü bulamazsanız aç sus ölür gidersiniz. Suyunuz kalmaz, suyunuz tükenir okyanusta. O yüzden hem ehl-i beyt hem sahabe ve oradan sünnet ve Kur'an.
Evet.
Bu dörtlüyle beraber gidersek inşallah sapıtmayız. Yoksa bazen dediği gibi yok Kur'an olsun. Diyor, bir kısmı sünneti inkar ediyor. Bir kısmı sünneti kabul ediyor. Sahabeyi inkar ediyor. Hı-hı. Allah Celle Celaluhu bütün bizi bu tür aşırılıklardan muhafaza buyursun.
Inşallah. Amin. Hocam ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Veda vaktimiz geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacıgan'la Mektuplar programının daha burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.